Ayrım 4.
Oğlum, insan yaşam üzerine kafa yormalıdır biraz, anladın mı? Sen aptalın tekisin Kolka, tamam mı? Düpedüz aptalsın sen diye bağırır bu kez Karabanov. Sana göre düşünmek demek bir koltuğa kurulup önüne bakmak demek değil mi? Ama kafatasında bir beyni olan herkes istese de istemese de düşünecektir aslında. Ancak senin gibiler düşünmeye başlamadan önce kendilerini hazırlamak, ayarlamak gereksinimi duyarlar. Kolka'dan ne istiyorsun diye araya girer bu kez Lidoçka. Bırak düşünsün, madem ki öyle istiyor, düşünmekten zarar gelmez ki. Belki o da böylelikle bir yere varacaktır. Kim? Kolka mı? Ha hay! Kolka ne biliyor musun? Küçük bir İsa o. Hakikati arıyor. Hiç böyle bir aptal gördün mü ömründe? Hakikati arıyormuş. Çizmeleri hakikatle parlatacakmış. Öyle istiyor. Semyon'la Kolka sevgili dostları Lidoçka'nın evinden çıkmışlardır. Semyon ciğerleri patlarcasına bağırarak türkü söylemektedir. Kolka kolunu sevgiyle Semyon'un beline dolamış, onu düşüncesine inandırmaya çabalamaktadır. "Aa, ama madem ki devrim oldu," diye kekeler, "hiçbir yanlış yapmamalı. Benim küçük evime de sık sık konuk gelirdi. Şimdi yaşlı bir kadın olan annemi yanıma almıştım. Yaşamı artık saydam, dingin bulutların yumuşacık bir duvak gibi örttüğü, son günlerine doğru sessizce akıp gidiyordu. Çocuklar ona nine derdi. İşte şu anda Mitka Javeli'nin kardeşi Şurka Javeli onu ziyaret etmekteydi. Şurka'nın burnu sipsivriydi. Topluluğa geleli çok olmuştu, ancak bazı yörelerinin giderek sivrilmesine, keskinleşmesine, her yanında bir çıkıntı belirmesine karşın kavruk kalmış, fazla gelişmemiş sayılırdı. Burnu uzun ve sivriydi örneğin. Kulakları sivri, çenesi sivriydi. Bakışları da hayli keskin sayılırdı. Şurka her an garip işler çevirirdi. Bahçenin uzak bir köşesinde bir kulübecik yapmış, iki tavşan besliyordu. Ateşçinin evinin bodrumunda bir kuzgun yavrusu vardı. Genel toplantılarda gençlik kolu üyeleri bazen Şurka'yı suçlar, son derece özel bir mülk sayılması gereken çiftlikten yakınır, bunun karaborsa vurgunculuğa yol açacağını, çiftçiliğin de bu amaçla kurulduğunu öne sürerlerdi. Şurka hemen hırslanır, kendini savunmaya kalkar, bu arada hiç de çelebice davranmazdı. "Hadi çıkın ortaya, bir şey sattığımı kanıtlayın bakalım. Hiçbir şey satarken gördünüz mü beni? Parayı nereden buluyorsun peki?" "Ne parası? Dünkü o şekerleri hangi parayla aldın? Ona da para mı diyorsunuz? Nine bana 10 kopek verdiydi." Genel toplantıda kimse nineye karşı çıkmazdı. Onun eteklerinde dolaşan birkaç küçük çocuk bulunurdu her an. Bazen Gonçarovka'dan istediği bir şeyi alır, bir işini görürlerdi. Ancak bunu yaparken bana rastlamamaya özen gösterirlerdi. Bir işim olduğunu, o sıralar kesinlikle eve uğramayacağımı öğrendikleri an, ikişer üçer eve koşar, ninenin masasına doluşur, çay içer ya da onun bana hazırladığı, ancak vaktim olmadığından elimi süremediğim kompostoyu kaşıklarlardı. Nine yaşına uygun olarak unutkan bir ihtiyardı. Küçük dostlarının adlarını bile bilemezdi. Ama Şurka onun gözdesiydi. Çünkü Şurka eskilerdendi ve çünkü içlerinde en cıvıl cıvıl, en konuşkan olanı oydu. Şurka bugün son derece özel ve önemli bir nedenle nineyi ziyarete gelmiş bulunuyordu. "İyi günler. İyi günler Şurka. Nerelerdeydin bütün gün? Hasta mıydın yoksa?" Şurka bir sandalyeye ilişti. Bir zamanlar beyaz olduğu anlaşılan şapkasının siperini yeni pantolonunun dizine sürtüyordu. Saçı başı darmadağınıktı. Bir berber aranan saçları havalara kabarmıştı. Şurka burnunu havaya kaldırmış, alçak tavana bakmaktaydı. "Ben iyiyim ama tavşanım hasta." Nine yatağın üzerine oturmuş, eşyalarının büyük bir çoğunluğunu içeren tahta kutuyu karıştırmaktaydı. Kumaş parçaları, iplik makaraları, bir ninenin hazinesini oluşturan yün yumakların arasında bir şeyler arıyordu herhalde. "Tavşanın hasta demek, vah zavallı. Senin için çok güç olmalı buna dayanmak ha?" Şurka ciddi ciddi, "Elden ne gelir?" dedi. Kısık gözlerindeki endişeyi gizlemek için büyük çaba harcıyordu. "Belki uğraşsan iyileşir, bir şeyler yapamaz mısın?" diye sordu nine. "İyileştirecek şeyim yok ki," diye fısıldadı Şurka. "İlaç mı istiyorsun?" "Birazcık aktarı olsa, yarım bardakçık, başka bir şey istemez." "Çay ister misin Şurka?" diye sordu nine. "Bak sobanın üzerindeki çaydanlığı al, bardaklar burada. Bana da bir çay koy bakalım." Şurka şapkasını yavaşça sandalyenin üzerine koydu. Beceriksiz adımlarla yürüdü. boyunu aşan sobaya uzandı. Bu arada nine ayak uçlarında yükselerek zar zor rafa yetişti. İçine atları koyduğu pembe torbayı indirdi. Kozer'in yerinde yani teker işliğinde toplaşanlar hepsinden daha neşeli ve daha gürültülü bir küme oluşturmuşlardı. Kozer burada çalışır, burada yatar kalkardı. İşliğin bir köşesinde alçak, elde yapılma bir soba vardı. Sobanın üzerinde de çaydanlık. Bir başka köşede üzeri küçücük basma parçalarından yapılmış bir yorganla örtülü yatağı dururdu. Kozer yatağın üzerine otururdu. Konukları ise ağaç kütüklerine, teker yığınlarına ya da bir gerecin ucuna ilişirlerdi. Kozer'i yaşamı boyunca edindiği yığınlarla inançtan koparmak için ellerinden geleni yapardı herkes. Kozer bilgiç bilgiç gülümserdi onlara. ''Yanılıyorsunuz çocuklarım, yanılıyorsunuz. Tanrı bizi bağışlasın. Efendimiz öfkelenecek.'' Ancak daha efendi öfkesini estirmeden Kalina Ivanoviç'in tepesi atardı. Kapıya yakın loş bir alandan birden çıkar, aydınlık bir yere yanaşıp piposunu havada sallayarak bağırmaya başlardı. ''Babanız yaşındaki adamdan ne istiyorsunuz bakayım? İsa peygamberden size neymiş? Öğrenmek isterim doğrusu. Şimdi size gününüzü gösteririm de yalnız İsa peygambere değil Aziz Nikolas'a bile yakarmaya başlarsınız.'' ''Tanrı senden razı olsun Kalina Ivanoviç. Benim gibi bir ihtiyarı koruduğun için sevaba giriyorsun bil ki. Böyle durumlar olursa gel bana söyle hemen. Sen bensiz bu serserilerle baş edemezsin. Üstelik İsa peygamber de yardımına koşmaz yani.'' Çocuklar Kalina Ivanoviç'ten korkuyormuş numarası yaparak tekercinin evinden çıkar, topluluğun çeşitli köşelerine dağılırlardı. Öyle hangar gibi yatakhanelerden kurtulmuştuk. Çocuklarımız 6 ile 8 kişilik kümeler halinde küçük odalarda yatıp kalkıyorlardı. Bu yeni düzen kümeler oluşturmaya, birbiriyle anlaşan çocukların bir araya gelmesine olanak sağlıyordu. Böylece kümelerin nitelik ve özellikleri daha güçlü, daha canlı bir biçimde öne çıkıyor, onlarla çalışmak ilginç hale gelmiş oluyordu. 11. müfrezede kuruldu bu arada. Bu, küçüklerden oluşan ve Georgievski'nin dinmek bilmeyen ısrarlarının sonucu olarak ortaya çıkan bir kümeydi. Eskiden olduğu gibi Georgievski bakıyordu müfreze üyelerine. Onları giydiren, ellerinin yüzlerinin yıkanmasını sağlayan, gerektiğinde azarlayan, onlarla oynayan, zaman zaman bir ana gibi şımartan oydu. Onun bu tükenmez çabası ve sabrı öteki çocukları şaşırtıyor, kabuk tutmuş yüreklerinde yenilmez meraklar uyandırıyordu. Onun bu davranışı bir Irkutsk valisinin oğlu olmasından kaynaklanan kötü kanıların ve izlenimlerin azalmasına da yardımcı oluyordu. Topluluğumuza yeni öğretmenler gelmişti. Gerçek insanı arama işini sabırla sürdürüyordum. Pek de zengin olmayan öğretmenler ordusunda oltama iyi şeylerin geldiği oluyordu nasılsa. Pavel Ivanoviç Yurbin'i Öğretmenler Sendikası'nın sebze bahçesinde bekçi olarak çalışırken buldum örneğin. İyi eğitim görmüş, incelikli, disiplinli, soğukkanlı, olgun bir gençti. Gerçek bir beyefendiydi. Özellikle değerli bulduğum bir niteliği vardı. İnsan ruhundan anlıyor, insanları seviyordu. İnsan kişiliğinin özelliklerini belirleyen etkenler, kişilikler arasındaki sayısız ayrılıklar, kahramanlıkların güzelliği, insanların küçüklüklerinin, aşağılıklılarının, derinliklerinde yatan nedenler üzerine bir koleksiyoncuya özgü özenli bir tutkuyla uzun uzun konuşuyordu. Yeni birlikte yaşama ve birlikte çalışma yasaları arayışı içinde insan kümelerini sabırla incelerken de bunları uzun uzun düşünürdü. Ondaki bu yüzeysel hevesten pek bir şey çıkmayacağını ama içtenlikli oluşu, sade katıksız doğası hoşuma gidiyordu. Bir başka bulgum da Zinovi Ivanoviç Putsayı adını taşıyordu. 27 yaşlarında kadardı. Sanat okulunu daha yeni bitirmişti. Bunu bize bir sanatçı önerdi. Hem okul hem de tiyatromuzda çalışacak ve gençlik kolunun çeşitli etkinliklerinde katkısı olacak bir sanatçıya gereksinmemiz vardı. Zinovi Ivanoviç aşırı ölçüleriyle etkiledi bizi en çok. Tüm özellikleri bu iki sözcüğün yardımıyla betimlenebilirdi ancak. Aşırı ölçüde zayıf, son derece esmerdi. Sesi ise öylesine kalındı ki karşılıklı konuşmak son derece güçtü. Ağzından mor ötesi sesler çıkarıyordu sanki. Zinovi Ivanoviç ayrıca aşırı ölçüde sakin ve inanılmaz derecede umursamaz olmakla herkesten ayrılıyordu. Bize Kasım sonlarında geldi. Yaşamımızı ne gibi sanatsal yenilikler zenginleştirecek diye merak ediyor, ağzının içine bakıyorduk. Ancak Zinovi Ivanoviç eline daha kalemini almadan başka bir sanatsal yönünü gösterdi bize. Gelişinden birkaç gün sonra çocuklar her sabah odasından çırılçıplak çıktığını, omuzlarına aldığı ceketin içinde sallana sallana Kolomak'ta yüzmeye gittiğini söylediler. Kasım sonunda Kolomak donmaya başlamıştı. Az sonra da topluluğun kızak alanı haline geldi. Zinovi Ivanoviç, Otçanaş'ın yardımıyla buzda bir delik açtı. Korkunç banyolarını her sabah sürdürdü. Bundan kısa bir süre sonra göğüs zarı yarasıyla 2 hafta kalkmamacasına yatağa serildi. İyileşir iyileşmez buzdaki deliğe koştu. Aralıkta solunum yolları yarasından yattı. Derslere giremedi. Düzenimizi bozdu. Sonunda sabrımı yitirdim. Bu saçmalığa son vermesini rica ettim. Zinovi Ivanoviç boğuk sesiyle yanıtladı beni. Canım ne vakit isterse o vakit yüzerim. İş yasasında böyle bir yasak yoktur. Ayrıca hasta olmaya da hakkım vardır. Dolayısıyla kimse bana herhangi bir resmi suçlamada bulunamaz. İyi ama Zinovi Ivanoviç dostum diye karşı çıktım ben de. Resmi bir suçlama yapmıyorum ki. Neden kendine işkence ediyorsun? Bir insan olarak acıyorum sana o kadar. Öyleyse size açıklayayım. Sağlığım iyi değil. Her türlü hastalık, her türlü bela var bu vücutta. Bu yüzden kesin karar verdim. Ya direncini artırır, onu adam ederim ve böylece rahat bir yaşam sürerim ya da canı cehenneme. Hastaysa gebersin. Geçen yıl 4 kez akciğer zarı yarasından yattım. Bu yıl Aralık ayındayız, daha 1 kez yattım. Olsa olsa 1 kez daha yatırır pis hastalık. Burada bir ırmak var diye seçtim bu işi. Hemen Silanti'yi çağırttım. Onu payladım bu kez. Bu ne saçmalık böyle? Burada adam aklını kaçırmış, sen kalkmış ona buzda delik açıyorsun. Silanti 2 kolunu 2 yana uzattı. Kızma be Anton Semyonoviç, dedi yakarmalı bir sesle. Baş edemedim ki, anlamıyor musunuz? Bunun gibi biriyle daha önce de başım derde girdi. Adam öbür dünyaya gitmek istiyor, kararını vermişti. Dediğini yapmadım, başımı çevirdim. Baktım sulara dalmış hayvan. Paralandım, hani nasıl derler, onu en az 100 kez kurtardım, canım çıktı. Ama ne oldu? Geberesice gitti astı kendini. Asacağı aklıma gelmemişti, tamam mı yani? Gerisi boş. Onun için bu seferkine engel olmaya kalkacak değilim. Gerisi boş. Zinovi Ivanoviç ta Mayıs ayına dek buzdaki delikten girip yüzdü. Çocuklar başlangıçta bu çirozun aklına güldü ama giderek kararlılığı karşısında saygı duymaya başladılar. Artık hastalanıp yattığında ona sabırla bakıyor, bir an önce iyileştirmeye çabalıyorlardı. Neyse ki Zinovi Ivanoviç'in organizmasını güçlendirme süreci içinde ateşinin doğal insan ısısı sınırları içinde kaldığı 2-3 haftalık süreler oluyordu ve bu süreler içinde gerçek sanatçı doğası kendini gösteriyordu. Onun denetiminde hızla bir sanat çevresi oluştu. Çevreyi oluşturanlara da küçük bir çatı odası verildi. Kendileri burayı derleyip düzenleyip bir sanat işliği haline getirdiler. İnsanların birbirleriyle daha çok bir arada olduğu, konuşup söyleşmeye daha çok vakit ayırabildiği kış akşamları, Butsai'nin işliğinde büyük işler döner ve çatının duvarları sanatçıların ve hayran izleyicilerin kahkahalarıyla zangır zangır sallanırdı. İçeride birkaç kişi dev bir kartonun üzerine eğilmiş, büyük bir gaz lambasının ışığı altında çalışmaktadır. Zinovi Ivanoviç kömür karası kafasını fırçanın ucuyla kaşıyarak şarap komasından yeni çıkan bir kilise görevlisi gibi boğuk boğuk bağırır. Fedorenko'ya biraz kahverengi kat. Adam köylü, siz de onu tüccar karısına benzettiniz. Her yere de kırmızı katılmaz ki Vanya. Gerekse de gerekmese de basıyorsun kırmızıyı. Kırmızı suratlı, çilli yüzlü, basık burunlu olan Vanya Lapot, Zinovi Ivanoviç'in yüz hareketlerine öykünerek aynı kalın, boğuk sesle yanıt verir. Kahverenginin hepsini leşiye harcadım. Benim çalışma odamda hayli kalabalık ve gürültülü olurdu akşamları. 2 kızı öğrenci, Harkov'dan gelmiş, ellerindeki kağıdı bana uzatmaktaydılar şu anda. Kağıtta şunlar yazılıydı. Harkov Eğit Bilim Enstitüsü, Yoldaş K. Varskaya ve Yoldaş R. Landsberg'i Maxim Gorki topluluğundaki eğit bilimsel çalışma dizgesini tanımak ve incelemek amacıyla okulunuza göndermiştir. Genç eğitmenler kuşağının bu temsilcilerini büyük bir ilgiyle karşıladım. Çok garip bulurdum onları. K. Varskaya da R. Landsberg de kıskanılacak ölçüde gençtiler. Olsa olsa 20 yaşlarında var yoktular. K. Varskaya güzel, etli butlu, sarışın, ufak tefek ve yerinde duramayan yaşam dolu bir kızdı. Yüzüne yayılmış olan tatlı pembelik ancak ve ancak sulu boya resimlerde görülebilirdi. ince, hemen hemen yok sayılabilecek denli renksiz kaşlarını kıvır kıvır çatarak, dudaklarında ikide bir beliren gülümsemesini silmek, bu isteğine karşı koymak için büyük çaba harcayarak beni olağan sorgulara çekti. Eğit bilimsel çalışmalara ayrılmış bir odanız var mı? Hayır, yok. Kişilik çözümlemesini nasıl yapıyorsunuz öyleyse? Elimden geldiğince ciddi bir tavırla, çocuğun kişiliğini mi yani diye sordum. Elbette sorulur mu? Öğrencilerinizin kişiliğini elbet. Neden inceleyecekmişiz peki? Ama başka türlü çalışamazsınız ki. Bilmediğiniz bir malzemeyle ne yoğuracaksınız? Nasıl çalışacaksınız? K. Varska'ya cıvıl cıvıl bir kızdı. Bu sözleri büyük bir içtenlikle, duygularını yüzünden okutmamaya çaba harcamadan ve her sözcüğün başında dönüp arkadaşına bakarak söylüyordu. Esmer tenli, bilek kalınlığında upuzun iki örgüsü beline inen R. Landsberg gözlerini yere indiriyor, doğal hoşgörüsünü sabırlı bir hoşgörüyle bastırmaya çalışıyordu. K. Varska'ya kararlı bir ciddilik içinde, "Öğrencilerinize hangi başat davranışlar egemendir?" diye sordu. R. Landsberg umursamaz bir tavırla, "Toplulukta kişilik çözümlemesi yapılmadığına göre başat davranış ya da güdülerden konuşmanın anlamı yok." dedi. Yok, yanılıyorsunuz dedim ben de ciddi ciddi. Başat davranış ve güdüler konusunda bilgi verebilirim size. Burada size egemen olan başat güdüler egemendir. Öğrencilerimiz aynı güdülerin başatlığında yönlenmektedirler. K. Varska'ya ters ters baktı. Bizi tanımıyorsunuz ki dedi. Karşımda oturmuş konuşuyorsunuz değil mi? Ne olmuş? İşte sizin ciğerinizi görüyorum. Karşımda camdan yapılmış gibi duruyorsunuz. İçinizde ne olup bittiğini birer birer görüyorum. K. Varska'ya kızardı. Tam o sırada Verşnev, Zadorov ve daha birkaç kişi odaya daldı. Girebilir miyiz? Özel görüşmeniz varsa? Hayır hayır girin dedim. Sizi tanıştırayım. Bunlar bizim konuklarımız. Harkov'dan gelmişler. Kendileri öğrenci. Konuk ha? Ne güzel. Adlarınız ne? Kseniya Romanovna Varska'ya. Rakil Semyonova Landsberg. Semyon Karabanov elinin ayasını yanağında gezdirdi. Büyük bir telaşa kapılmış havalarında "Eyvah!" diye haykırdı. "Bunların hepsini söyleyecek miyiz? Size yalnızca Oksana diyebiliriz örneğin değil mi?" "Pekala," dedi K. Varska'ya. "Size de Rakil deriz, tamam mı?" "Nasıl isterseniz," diye fısıldadı R. Landsberg. "Tamam öyleyse. Şimdi size güzel bir akşam yemeği verebiliriz işte. Öğrenci misiniz?" "Evet. Baştan söyleseydiniz ya canım. Hani Verşnev ile Zadorov'un deyişiyle kurtlar gibi acıkmış olmalısınız. Ama gene de biz kedi gibi aç diyelim ha." "Aslına bakarsanız karnımız zil çalıyor," diye güldü Oksana. "Elimizi yüzümüzü yıkayabileceğimiz bir yer var mı? Gelin sizi kızlara teslim edelim. Orada ne isterseniz yaparsınız." İlk tanışmamız böyle oldu işte. Her akşam bana geliyorlardı ama ancak birkaç dakikalığına. Kişilik çözümlemesi konusu bir daha hiç açılmadı. Oksana'nın da Rakil'in de vakti yoktu bunları konuşmaya. Çocuklar onları uçsuz bucaksız, kıyıları olmayan bir okyanusa, topluluk işlerinin, eğlence ve sorunların ortasına atmış, sayısız temel sorunu önlerine sermişlerdi. Yaşayan bir canlının toplu yaşantıda arada bir ortaya çıkan girdaplara, akıntılara kendini kaptırmaması olanaksızdı. Başınızı çevirip bakmaya fırsat kalmadan biri boğulup gidiveriyordu. Bazen akıntı benim odama da birini getiriyor, kıyıya vurur gibi oracığa atıyordu. Bir akşam çok ilginç bir küme, Oksana, Rakil, Silanti ve Bratchenko'yu getirdi akıntı. Oksana, Silanti'nin kolundan tutmuş bir yandan gülüyor, bir yandan da bağırıyordu. "Hadi gel canım, neden direniyorsun?" Silanti gerçekten direniyordu. "Bu adam toplulukta ahlakı bozuyor da haberiniz yok," dedi Oksana. "Ne oldu Silanti?" diye sordum. Silanti kolunu hırsla çekti, kızın elinden kurtardı. Kabak kafasını eliyle sıvazladı. "Bakın nasıl oldu, tamam mı?" dedi. "Bir kızak vardı, bahçede bırakmışlardı. Semyon'la bunlar kızak kaymayı kafalarına koymuşlar, tamam mı? Anton, işte kendisi burada anlatsın. Kızak kayacağız diye tutturdular. Asıldılar da asıldılar," diye başladı Anton. "Semyon'a kolon kayışı takılı bir kızak verdim. Gitti çocuk. Ama bu ikisi söz dinlemiyordu. Kızağı çekeleyip duruyorlar. Bırakmıyorlar. Ben ne yapayım? Kolon kayışı vursam ağlıyor bu." Sonra Silanti dedi ki, "Hah!" diye haykırdı Oksana öfkeli öfkeli. "Kendi söylesin bakalım şimdi ne demiş. Hadi söyle." "Bunda ne var yani?" dedi Silanti. "Doğruyu söyledim. Yalan değil ki, ne var? Evlenmek istiyorsun da ondan kızakları paralamak istiyorsun," dedim. "İşte bu kadar. Gerisi boş." "Bu kadar değil, bu kadar değil. Başka ne dedim ki? Anton'a dedi ki, Oksana'yı kızağa koş, seni dört nala Gonçarovka'ya götürsün. O vakit hemencecik sakinleşir dedi. Demedin mi? Dedim, gene de söylerim. Güçlü kuvvetli kızlar, işleri güçleri yok. Bizim atlar kara borsa, ne olur yani, gerisi boş. Ah diye haykırdı Oksana, çekil şuradan, defol. Hadi ileri, marş. Silanti bir kahkaha koyverdi ve Anton'la birlikte odamdan kaçtı. Oksana kendini sıranın üzerine attı. Rakil bir süredir aynı sıranın üzerinde uyuklamaktaydı. Silanti'nin ilginç bir kişiliği var dedim. İnceleseniz iyi olur. Oksana koşarak çıkmaya davrandı ama kapıda durdu. Gülerek şöyle dedi. Ciğerinin içini görüyorum. Camdan yapılmış o saydam. Bir koşu kopardı ama fazla ileri gidemedi. Bir küme çocuğa rastladı. Orada kaldı. Çın çın öten sesi bir an için duyuldu. Sonra kulağıma hiç yabancı olmayan neşeli uğultular arasında yitti. Hadi git yat Rakil dedim. Ne? Uykum yok ki. Sizin uykunuz mu geldi? Ben yatıyorum. Pekala öyleyse. Tabii yatayım artık. Sol gözünü bir çocuk gibi yumruğuyla ovalayarak elimi sıktı ve bir kör gibi odamdan çıktı. Omzu kapıya çarptı. Tiyatromuz. Bu yukarıdaki bölümde anlattıklarım kış akşamları yaptığımız işlerin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturmaktaydı. Şimdi geriye bakıyorum da itiraf etmekten belki de biraz utanıyorum ama gerçek şu ki boş vaktimizin hemen hemen tümü tiyatroya ayrılmıştı. Yeni toplulukta gerçek bir tiyatro binası ele geçirdik. Değirmen ambarının tümüyle bizim olduğunu öğrendiğimiz an duyduğumuz büyük sevinci o gün ve daha günlerce nasıl kendimizden geçtiğimizi betimlemek çok güç olacaktır. Tiyatromuzda tam 600 izleyiciyi oturtacak yer vardı. Yani birkaç köyün tiyatro severini bir anda ağırlayacak denli genişti yerimiz. Sanat çevresini oluşturanların önemi büyük ölçüde artmış, buna koşut olarak tiyatroya karşı duyulan talep de hayli büyümüştü. Tiyatroda bazı eksiklikler vardı gerçi ne yalan söylemeli. Kalina Ivanoviç bu eksiklikleri öyle büyük görüyordu ki tiyatroyu bir araba korunağına çevirmeyi önerdi. Buraya bir araba koysan soğuktan yakınmaz diyordu. Dolayısıyla soba kurmak durumunda kalmazsın. Ama izleyiciler için soba gerek. İyi öyleyse soba kurarız biz de. Sana avucunu uzatan dilencinin elini sıkmak gibi bir şey bu. Görmüyor musun buranın tavanı yok. Düpedüz saçla örtmüşler çatıyı. Sobayı yaktığında yukarıdaki melekleri ısıtmış olacaksın, izleyicileri değil. Hem zaten ne soba kuracaksın ki? Buraya demir soba gerek. Kim koydurur sana demir sobayı? Ha buraya öyle bir soba kurmuşsun, hayangın çıkarmışsın. Birinci perdeyi açmadan itfaiyeyi çağırman gerekecek. Ancak biz Kalina Ivanoviç'le aynı görüşte değildik. Hem Silanti'nin dile getirdiği görüşte yabana atılamazdı.